Ayrım 15. Nereden Nereye? Musa Uysal. Sayfa 201. 7. Bölüm. Bugün yine erken geldi denize tek kollu adam. Kış yaz her gün gelir, her gün yüzermiş. Çok sağlıklı, çok da güzel yüzüyor. Yetişemiyorum arkasından. Beni hep geçiyor. Biraz ahbap olur gibiyiz. Hem yüzer hem dereden tepeden, havadan sudan konuşurduk. Türkiye'nin o günkü ortamını sordum. Ne oldu bu ülkeye böyle? İnsanlarda hiç huzur kalmadı dedim. Konuşmaktan kaçındı. Sır gibi sakladı geçmişini. Varmadım üstüne. Sormadım bir daha. Kolun nerede, ne oldu da demedim. O sabah gelince denizin kıyısından el eder, giderim yanına, denize gireriz birlikte. Bu devam eder böyle her gün. Kışın üşümüyor musun diye sordum. Hayır, üşümem dedi. Bir yıl öncesine gittim. Telefon etti Ozan Metin Demirtaş. Eşek Semeri meyhanesine gel. Vahap Erdoğdu geldi diye. Bilmiyordum yerini, tarif etti buldum. Vahap'la oturuyorlarmış. O gün söyleştik orada. O meyhanenin adını Ozan Metin koymuş, çatısı eşek semerine benzediği için. Uzun boyu, kocaman bıyıkları, gülen gözleriyle sevecen, babacan biri işletirmiş meyhaneyi. Metin'le severlermiş birbirlerini. Başka birine de randevu vermiş ve yerini tarif etmiş. Adam gelmiş meyhaneciye, eşek semeri meyhanesi bura mı demiş. Bakmış, bakmış. Evet, senin gibi eşeklerin meyhanesi bura demiş. Demiş ama bu ismin Metin'den geldiğini de bilmiş. Daha şu köşede oturan iri kıyım da senin arkadaşın demiş. Metin de bıyık altı gülüyormuş. Eşek semeri meyhanesi kocaman bıyıklı, güler yüzlü bektaşilerin yeri. Öğleden sonra dolarlar. 20 santim yüksekliğindeki hasırdan örülmüş iskemlelerin üzerine otururlar. Bıyıklarını batıra batıra orada içerler şaraplarını, ellerinin tersiyle silerler ağızlarını. Bıyıklarını düzeltmeyi de ihmal etmezler, muhabbeti koyulaştırırlar. Metine de okuturlar kendi yazdığı şiirlerden. O gün de okudu bir şiirini. Hasan durma. Bir şişe şarap getir bana, haber aldım sürgündeki dostlardan. Bu güzel halim biraz da ondan, ekmek ufaladım palmiyenin dibine, kuşlarım da gelir birazdan. Güzel yerdir eşek semeri meyhanesi, hem ucuz hem de şirindir. İnsanları hoş, muhabbeti boldur. Bir gelen bir daha, bir daha gelir eşek semeri meyhanesine. Bazen koro halinde söylerler deyişlerini, genellikle de Pir Sultan'dan söylerler. Ertesi günü deniz kıyısında açacağız soframızı, kararlaştırdık. Muammer Soysal'a da haber vereceğiz, öyle de yaptık. Muammer'le Metin yakarken mangalı, Vahap'la 26 Aralık günü denize atladık. Deniz sıcak, dışarısı soğuk. Anladınız mı şimdi tek kollu adamın niye üşümediğini? Ben de övündüm. Geçen kış ortasında 60 yaşında denize girdim diye. Tek kollu adam da övünüyordu. Kışın ben de girdiydim demedim tek kollu adama. Varsın övünsün, varsın sevinsin. Tek kollu adam yine denizde. Yüzmüyor, denizin içine doğru yürüyor. Su göbeğine yakınlaştı. Her günkü kuğu gibi denizin kucağına atmıyor kendini. Geri döndü, baktı beni görünce el etti. Bugün el etmesi de değişikti. Her gün elini sallardı. Bugün bütün kolunu sallıyor. Koşarak atladım denize, kulaç atmaya başladım. O da başladı. Uzaklaşmadı. Etrafımda harmanlıyor. Ortalık karıştı, polis asker dolu sokaklar, kimseyi bırakmıyorlar. İhtilal olmuş, omzu kalabalıklar yönetime el koymuş. Seni nasıl bıraktılar diye sordum. Hüviyetimi gösterdim, zaten tanıyorlar beni dedi. Denizden çıktım, koşarak çadıra geldim, radyosunu ne kadar açtım. Herkes uyandı. Radyonun sesini duyan kadın erkek benim çadırın önünde toplandı. Sabahleyin radyo açılmazdı ama o gün özel bir gündü. Kimse bir şey demedi. Zaten bekleniyordu darbe. Yanımızdaki çadırda eşi, Alman olan bir çift vardı. Almanya'da otelde çalışıyordu Halim Zincirci. Ona da seslendik, gözünü ovuşturarak geldi. Herkes yorum yapmaya başladı. Halim'in Alman eşi de geldi. Bir şey olduğunu sezinledik, kocasına sordu. Ne dedi kocası veya nasıl dedi bilmiyorum. Korktu, gözleri büyüdü, kabullenemedi. Herhalde kocası burada her 10 yılda bir böyle darbeler yapılır demiş. Orta Doğu'ya gitmeyelim, İtalya, İspanya'ya gidelim demiştim diye tartışmaya başladılar. Halim Zincirci öyle çevirdi söylenenleri. Ne olacak şimdi diye sordu. Ben işaret ettim götürüyorlar diye. Gidelim demiş kocasına, kaçalım demiş. Sonra pişman oldum öyle şaka yaptığıma. Kocası ona şaka yaptı sana demiş. Alman hanım benim adımı Emi olarak biliyordu. Emi böyle ciddi bir durumda şaka yapmaz demiş. Bana çok inanırdı. Güneş doğarken bütün kamp duydu darbeyi. Bir saat kadar sonra polis, asker tepeden kampa doğru indiler. Kamp sessiz, suskun, radyonun başından ayrılmıyorlardı. Bir telaş başladı kampta. Herkes poşetlerle dolu kitaplarını kuma gömmeye başladı. Güvenlik güçleri yetişti kampa, beni yalancı çıkarmadılar. Nerede genç varsa kız erkek sürdüler götürdüler. Alman hanıma yalancı çıkarmadıkları için sevineyim mi? Bir sürü masum genci götürdükleri için üzüleyim mi? Şaşırdım doğrusu ne yapacağımı. Ellerinde Thompson'larla indiklerini, gençleri sürüp götürdüklerini, o tabloyu hiç unutmam. O binlerce turistin gözleri önünde çizilen tablo usuma geldikçe tüylerim diken diken olur utanırım. Ülkemiz adına üzülürüm. Bir istila ordusu bile böyle gelse yadırgarım. İnsanlara saygısızlık sayarım. Ben bu satırları yazarken yine Kenan Evren'le röportaj yapıyordu bir görevli. İhtilal yapabilmek için halkın desteğinin şart olduğunu söyledi. Bizi halk destekledi dedi Kenan Evren. Madem ki sizi halk destekledi de siz niye sizi destekleyen insanlarınızın üstüne böyle istila ordusu gibi yürüdünüz? Herkes çocuğunu kurtarmak için çabalıyordu. Bir fabrikatör vardı, jandarma komutanı ile iyi dostlardı. Onun aracılığı ile giden çocuğunu kurtarıp geliyordu. Fabrikatör Ecevit hayranıydı. Kimse onun yanında laf söylemezdi Ecevit'e. Ecevit aksiyon adamı değil dedim de kızdı bana, konuşmadı benimle. Darbe olup Ecevit'e de karşı olduğunu anlayınca onun da canını okurlar. Haydi bakalım kurtarsın kendini demeye başlamaz mı? Hayretler içinde kaldım, şaşırdım, ne diyeceğimi bilemedim. Bir günde insanoğlunun bu kadar değişebileceğine usum ermedi. Birden geçerli adamı oldu sıkı yönetimin, güvenlik güçlerinin. Sıkı yönetimde kimin başı dertte, kim içeri girmiş koşardı ona, çoğunu da kurtarır, o gün alır getirirdi. Antalya'dan Ankara'ya geldim, evde duramıyorum, hep polisle kovalamaca oynuyorum. İsmail Hakkı Bayramoğlu bir grup arkadaşla köyüne davet etti bizi. Gümerdin Şaban Özü'nün belediyelik bir köyü, sağ sol diye ayrılmış ikiye. Kahveleri, camileri bile ayırmışlar. Hiç hoşuma gitmedi bu ayrılık davete gidenlerin. Hoş bir köy, tatlı insanları var. Memnun değiller köylerinin ikiye bölünmesinden. Sohbetleri, şakaları güzel. Hep geçmişte yaşanan şeyleri anlatıyorlar. Belki de bu anlatılanlar dilden dile yüzyıllar ötesine uzanacak. Bu bölgenin kültürü zenginleşecek böyle. Araştırmacıların işine yarayacak belki de. Ben bu bölümde Gümerdin'de bize anlatılan bir anıyı sunmak istiyorum okurlarıma. Gümerdin'de 40 yıl önce yaşamış, hala da dillerde, gönüllerde yaşayan Gavur Çakır'ı bize anlattıkları gibi aktaracağım size. Geçmişin şakası, hoşgörüsü, sosyal ilişkilerini, söyleşilerini günümüzde arar olduk da ondan. Gavur Çakır köyün yoksul adamıymış ama en saygın adam. O gelince ayağa kalkar yer gösterirlermiş. Gözü tok, gönlü tok, sohbeti tatlı, güvenilir bir adammış. Herkes saygı duyarmış ona. Ama bir kusuru varmış. Abdest almaz, namaz kılmaz, camiye hiç gitmezmiş. Oruç tutmaz, içki de içermiş. Öbür dünyada ne olacak senin halin diyenlere, kim gitmiş oraya, kafası kırılıp da geri gelmiş diye yanıtlar gülermiş. Değirmencilik yapar, bütün köyün ununu o öğütürmüş. Un güzel olsun diye değirmen taşına diş açılır, onun adına da dişeme denir. Önce ocağın sıcak külüne bir patates gömer, sonra taşı dişemeye başlarmış. Dişeme bitip un kıvamında öğünmeye başlayınca patates de ocakta kıvamına gelirmiş. İşte o zaman keyiflenir, açarmış rakısını, söylermiş türküsünü. Ocaktan patatesi çıkarır, başlarmış içmeye. Rakı o zaman 49 kuruş olduğu için 49'luk denirdi. Mezesi bir tek patates, azar azar ısırarak rakısını yudumluyormuş. Köyün varsıllarından bir delikanlı da un öğütüyormuş değirmende. Delikanlı Gavur Çakır'ı seyrederken merak etmiş, sormuş tadı nasıl diye. Al oğlum bak tadına. Günah olur, cehenneme giderim demiş. Demiş ama Gavur Çakır ısrar etmiş. Tövbe edersin, bak şunun tadına deyince bakmış tadına. Çok acıymış, nasıl içiyorsun bunu diye de sormuş. O biraz içmeyince tatlanmaz be yavrum demiş. Nasıl olsa ağzım değdi, nasıl olsa tövbe edeceğim, en iyisi mi tatlansın demiş ve dayanmış seninki. Başlamış içmeye derken kafayı bulmuş, iyice sarhoşlamış. Nara atmaya, uzun hava türküler söylemeye başlamış. Tatlandı rakım demiş. Delikanlı, ben bir heybe dolusu rakı getireyim, saklayalım değirmene. Arada inerim, beraber içeriz. Olur evladım, yanıtını almış gavur çakırdan. Ertesi hafta dolu bir heybe saklanmış değirmene. Bu sefer ocağa iki patates gömülmüş. Patatesleri pişmiş, içmeye başlamışlar ama meze az. Delikanlı götürmüş patatesin yarısını bir ısırışta. Oğlum, mezeye fazla yüklenme demiş gavur çakır. Sonunda değirmenin ötesindeki ahlat ağaçlarından tamamlamışlar mezelerini. Cuma günü camiye gitmiş delikanlı. Hoca minberde, yani vaaz edilen kürsü, vaaz ediyormuş. Ey cemaati Müslümin, bu dünyada içki içenler yevmel kıyamet gününde Sırat Köprüsü'nden geçerken şişeler boynunda takılı olacak. Kaynayan katran kazanına düşeceklerdir. Bu sözlerden sonra korkmuş delikanlı, camiden çıkınca doğru değirmene gitmiş kavga etmeye gavur çakırla. O içirmeseydi rakıyı, içer miydim hiç diye. Varmış değirmene, hoca böyle böyle dedi, söyle bakalım Sırat Köprüsü'nden nasıl geçeceğim deyince, oğlum, babanın köşkü mü var, o taraftan geçmeyiver demiş. Gel senin aklına turp suyu sıkayım. Burada rakımızı içelim, orada Kevser şarabı var. Rakı yok. Nereden bulacaksın 49'lu orada diye alay etmiş. Gümerdin'den döndük arkadaşlarla. Eve hiç uğramadan doğru terminale gittim. Antalya'ya gideceğim. Sık sık arama yapılıyor yolda. Hüviyet cüzdanım da yok. Aksilik bu ya. Üstünde kimliği olmayanları gözaltına alıyorlar. Hüviyet cüzdanım olmadığı için gözaltına alınabilirim. Gözaltına alınırsam bırakmazlar bir daha. Oysaki Yargıtay'daki davam sonuçlanıncaya kadar ele geçmek istemiyorum. Hemen önümde avukat Fahri Huvaj oturuyor. Beni görmedi. İki oğluyla Antalya'ya gidiyor. Beni götürdüklerini görürse tanıyorum ben diye müdahale eder. Benim 8 yıl ceza aldığımı da bilmiyor. Başı derde girebilir. Fahri Huvaj'ın eğildim kulağına. Hüviyetim yok dedim. Benim hüviyetim var dedi. Sen sahip çıkma dedim. Bir anlam veremedi. Ben de anlatamadım. Afyon'a girmeden yolu kestiler, aramaya başladılar. Uykuya daldım. Uyandırmayın amcayı dediler. Afyon'u atlattıktan sonra Burdur'u da atlattım. Sonunda denizin kıyısında çadırıma kavuştum. Yeniden özgür oldum. Arada kampı da basıyorlar ama bana bakmıyorlar bile. Yaşımın avantajı bu. İşime yaradı yaşım. Biri bizim çadıra gelmiş, beni aramış. Merak ettim, yarın gene geleceğim demiş. Beni arayan bir çocukmuş, biraz da heyecanlıydı dediler. Neden heyecanlıydı, kimdi? Ertesi günü çocuk gene geldi, kitapları koyduğum komşunun çocuğu. Amca, babamın selamı var, kitaplarını alsın dedi. Meğer adam önce polise gitmiş. Bizde 2 sandık kitap var, bize ait değil, filan adamların demiş. Yani komşumuz ihbar etmiş bizi. Komiser aldırmamış. Ayıp, bomba değil kitap bu, ne olurmuş evinde dursa, asarlar mı seni diye de ilave etmiş. Gittim kitapları aldım, konuk otele götürdüm. Dostum Nihai Özbek özenle korudu, ben denizden dönünceye kadar. Zararım gelmesin Nihai dedim. Ne gelirse kitaptan gelsin abi dedi. Kitabın yasağı olmaz ama yasaklanmış kitap da yok içlerinde. Kitaplardan korkar oldu insanlarımız, faturası okuyanlara çıktı. Yazık oldu evlerdeki kitapların kağıt fabrikasına gönderilmesine. Antalya Tıp Fakültesi'nde okuyan kızımı tutukladılar. Öğrenci Derneği yönetim kurulundaymış. Gözaltına alınınca annesiyle beraber ne kadar üzülmüştük. Kızımın bunca emeği boşa gidecek. Bir taraftan işkence yapıyorlar. Sen ol da haydi üzülme. Beni alsalar, anasını alsalar, daha beterini yapsalar razıyız. Sorgulamadan sonra her gün karakola getiriliyor kızım. Her gün yemek taşıyorum ben de ona. Karakolda polisler iyi davranıyor çocuklarımıza. Bize de iyi davranıyorlar. Dost olduk karakol polisleriyle. Kızımı yanıma çağırıyorlar, görüştürüyorlar. Sevmişler Leyla'yı. Kitaplarını götürüyorlar. Ders çalışması için gerekli kolaylığı sağlıyorlar. Sınavlara götürdüler. Fazla not aldığı zaman da seviniyorlar. Kendi kızlarıymış gibi övünüyorlar. Hele polis Ömer, takım tutar gibi tutuyor. Kızım bana gelirken yanındaki hanımlardan da birer ikişer getiriyor. O yarım saatlik dışarıyı görmek hücrede kalanlar için özgürlüktür. İçerideki hanımların %80'i öğretmen. Sanki sıkı yönetim öğretmenler için ilan edilmiş. Bugün kızıma yemek götürdüm. Bir hanımla bir bey indirdiler arabadan. Karı koca öğretmenlermiş. Köylü kadın geldi peşlerinden. ''Oğlun mu, kızın mı?'' diye sordum kadına. ''Köyümüzün öğretmenleri'' dedi. 60 yaşlarında güneşten dudakları yarılmış ninenin. Okulun arkasındaki bahçede çalışıyordum. Polisler öğretmenin evini bastı dediler. Koştum yanlarına. Arabaya bindiriyorlardı. 2 yaşında bir kızı, 4 yaşında bir oğlu var. Onlar ağlıyordu. Komşular götürdüler. Ben de bunların arkasından geldim. Necati taksiyle geliyormuş. Takip ettik polis arabasını. Buraya getirdiler. 10 yıl öncesini anımsadım. Öğretmen yazar Hasan Kıyafet'in anlattıkları geldi usuma. Onu da karı koca almışlar. Şu iki çocuğu bir yere bırakalım demiş, izin vermemiş polis. Çocuklar sarılmışlar üzüm salkımı gibi paçalarına. Sonra komşuları sahip çıkmış çocuklara. Hasan Kıyafet yiğit çocuktur, yürekli çocuktur. Pabuç bırakmaz ufak tefek patırtılara. Amma emmi dedi Hasan Kıyafet. İşin ucunda çocuk olunca tükeniyor o şafın yağı. Doldu Hasan Kıyafet'in gözleri yeniden. Dineye sen neye geldin, ne yapacaksın dedim. Onlar bir şey yapmadı, onlar bir şey yapmaz diyeceğim dedi. Bir hafta sonra da bıraktılar. Hasan Kıyafet de çıktı, kızım da çıktı, başkaları da çıktı. Çıkmasına da acıları unutulmadı, yaraları sarılmadı hala. Devlet düzenini korur, düzene sahip çıkar. Hele rejim değişikliğine hiç mi hiç razı olmazlar. Doğaldır düzeni korumaları, sıkı yönetim ilan etmeleri de. Ama zulüm yapmaları hiç doğal değil. Yapılan bunca kötülükler, bunca işkence, bunca zulüm vatan millet içinmiş. Ben buna hiç inanmıyorum. İnanan varsa beri gelsin. Öğretmenine, öğrencisine ve de işçisine bu kadar acımasız davranmayı kınıyorum. Olayları demokrasinin bırak çoğunu azı bile çözüyor ama demokrasi gelmez işlerine. Bugün konuklarım var çadırda. Çadır dediysem öyle sizin bildiğiniz çadırlardan değil. Kontrplaktan yapılmış, önü balkondu, çatısına ve duvarlarına serin olsun diye strafor çekilmiş, güzel şirin bir ev. Avukat İlhan Dişçi, eşi Keziban, felsefe öğretmeni Gülşen Akman, kızım Meral konuklarım. Hepsi de denizdeler. Kocaman kampta herkes tanıyor beni. Evimin adı Küçük Ev. Onun sayesinde tanındım. Küçük evin sahibi Emmi diyorlar. Beni arıyorlarmış polisler, emmi diye arıyorlarmış, çadırı soruyorlarmış. Haber geldi kampın öbür ucundan. Kampta güzel dayanışma var, çocuğa al gel polisleri dedim, geldi polisler. Bizim karakolun polisleri, merhabalaştık. Denize gireceğiz dediler. Çadırda soyundular, silahlarını, paralarını, kimliklerini bana bıraktılar. Silahları, kimlikleri, paraları bir torbaya doldurdum. Hiç elimden bırakmadım. İlhan denizden çıktı geldi, soğuk bir şaka yapayım İlhan Dişçi'ye dedim. Sinirlerim gergin, üzgün bir tavır takındım. İlhan'a torbayı açıp gösterdim. Şaşırdı İlhan, çadıra bırakmışlar dedim. Bir komplo ile karşı karşıyayız galiba dedi. Korktu, nasıl bir tedbir alacağımızı düşünmeye başladı heyecanlı biçimde. Fazla uzatmadan söyledim şaka olduğunu. Eşi Keziban geldi, biz yine heyecanlı şaşkın bir durum aldık. Aynı şakayı İlhan ona yaptı. ''Kaçalım İlhan, bu bir komplodur.'' dedi. ''Ben ne olacağım, var mı öyle arkadaşı bırakıp kaçmak?'' deyince şaşkınlaştı Keziban. Dursa duramıyor, gitse gidemiyor. Sonra Keziban'a da söyledik şaka olduğunu. Hep birleştik, aynı şakayı Gülşen'e yaptık. ''O da bir komplo ile karşı karşıyayız.'' dedi. ''Nasıl korkmasın kızcağız, ortada fol yok, yumurta yok, ikide bir sorguya çekiyorlar.'' Sonra kızım Meral geldi, ona da aynı şakayı yaptık. ''Bir komplo ile karşı karşıyayız, bu komployu çürütmek lazım.'' dedi ve torbayı elimden aldı. ''Ben onu denize açılır, derinlere atar gelirim.'' dedi. Sonra ona da anlatarak şakayı sona erdirdik. Ertesi hafta kızımın mahkemesine gittim İzmir'e. Bizi büyük bir salona aldılar, kocaman bir salon. Sonra çocuklarımızı getirdiler. Çocuklar gelirken sırtımızı döndürdüler pencerelere doğru. Onların da sırtını döndürdüler. Sırt sırta duruyoruz. Asker değiliz, mahkum değiliz. Bu bizim özgürlüğümüze müdahale ama ses çıkaramadık. Kıyamet mi kopardı çocukları arkadan görsek? Bilmem başka ülkelerde var mıdır? Kısıtlanan özgürlüğün üstüne böyle çullanmak, insanlara sürü muamelesi yapmak. Mahkeme salonuna aldılar bütün sanıkları. Arkadaşları Leyla'nın çıkmasını istiyorlar. Sorgulamalarında bizimle ilişkisi yok Leyla'nın, yasal derneğin yasal üyesidir dediler hepsi. Leyla'nın emeğinin boşa gitmesini istemiyorlardı. Bunca yıl emek vermiş, tıp fakültesinin son sınıfına gelmişti. Okulunu bitirsin, yapılan darbenin kurbanı olmasın istiyorlardı. Öyle de oldu. Ara oturumdan sonra aynı operasyonda alınan birçok kişinin tahliyesine karar verildi. Tahliye kararlarını müdürün imzasına bir gardiyanın götürmesi lazımmış, müdürü bulamıyorlarmış. O sırada bir gardiyan geldi kasaba, ciğer alacak. Ciğeri biz alalım, sen şu bizim evrakı imzalatıver. Müdür kayıpmış dedik. Bulurum ben onu dedi. Bir gece daha kalmayalım diye rica ettik. Kibar, güler yüzlü, sevimli bir adam gardiyan. Sakatatçı 4 kilo ciğer vermez mi? Adam ne kadar ciğer istiyor, sen ne biliyorsun dedim. Her zamanki müşterimi bilmez miyim? Ne kadar ciğer alacağını diye karşılık verdi. Ciğer gitti, ciğeri alan da gitti. Bizim para da boşa gitti. Bir daha ne gardiyan göründü, ne müdür bulundu, ne de evrak imzalandı. Kaldık o gece de orada. Ertesi günü bıraktılar. Avukatlarımız bilgin ve ışık inançlar da kaldılar o gece. Dolandık İzmir'i. Bizimle üzülen, bizimle gülen, derdimize koşan dost insanları unutmayacağım. Benim çocuklarımla yaşıtlar, uzun sürmeyecek dostluğumuz. Ama çocuklarım da seviyor onları. Sonra da sürdürürler dostluklarını herhalde. İnsanoğlu işte, gönlü çok uzun ama ömrü kısa. Gönlün sözü geçmiyor ömüre. Bir lokantada yemek yiyeceğiz. Masaya oturduk, etrafa bakındım. Karşı masada bir grup var, onlar da yemek bekliyorlar. Tanıdık yüzler, hele bir tanesi yakın tanıdık ama kim? Biraz uzaktalar, gözüm pek sağlam olmadığı için güçlük çekiyorum. O masada oturan tanıdık yüzle göz göze geldik. O hemen tanıdı beni. Yerinden kalktı, masamıza geldi. Kucaklaştık sevgili Abdülkadir Bulut'la. Kızımın tahliye olduğunu öğrenince kucakladı Leyla'yı. Işıl ışıl gözleri yüzündeki sevinçle bütünleşiverdi. Akdeniz'in yetiştirdiği Anadolu'nun ozanı Abdülkadir Bulut'un trafik kazası sonu yaşamını yitirmesi Çanakkale cezaevinde gazetede okudum. Ölüm haberi etkiler cezaevinde insanı, hele Abdülkadir gibi bir dostlu olursa. Avukat inançlar İstanbul'a, biz Antalya'ya döndük. Fevzi Ceylan da tahliye olmuş. Antalya eski Milli Eğitim Müdürü. Yemeğe gittik, konuştuk, dertleştik akşama kadar. Fevzi Ceylan'ın 3-5 kuruş kazanıp evine bir dilim ekmek götürememenin sıkıntısı çökmüş içine. Yakınlarıma yardım edin demek, yardım almak, hele hapisten çıktıktan sonra zuldür insana dedi. Dediği doğru, neler yapılabileceği üzerinde araştırmalara başladık. Düşündük taşındık, balıkçı dükkanı açmaya karar verdik. Dükkan bulduk, düzenledik. 20 yıldır kalem tutan el ticaret yapabilecek mi? Başaracak mı eve ekmek götürmeyi? Balıkçı dükkanını açacağız ertesi günü. Açılış kokteyli hazırlayacağız. Ben hazırlayamam, beceremem. Fevzi Ceylan benden beter. Güzel kravat bağlar, ağzı iyi laf yapar da elinden iş gelmez. Çevremizde en beceriklimiz Ahmet Yalçın. Ahmet Yalçın muşmula bahçesi ortağımız. Ne kadar muşmula satarsa o kadar da çocuklara dağıtır, mutlu olur, gözleri güler çocukların sevindiğini görünce. Gözlerinin üstüne elini gölgeler, çevrede çocuk arar. Ahmet Yalçın çokça hazırladı içkileri, çok da balık alındı. Kokteyle gelenler alır, masrafımız çıkar diye. Geldiler, bolca yediler, içtiler. Sarhoş oldular iyice ve çekip gittiler. Saffet Uysal, Musa Uysal, Ahmet Yalçın, Metin Demirtaş nasıl tüketecek o kadar balığı? İlk günü kara kara düşündük, bir sürü borcumuz da oldu. Akşama doğru şans açıldı, balıklar satıldı, para da kazanıldı. Üzüntünün yerini sevinç aldı. Sabah iskeleye indik balık ihalesine, epey balık aldık, 4 kilo serpe balığını da bedava verdiler. Serpe balığı lağım ağızlarında beslendiği için kokar. Çoğu kez de balıkçılar bedava verirler. Bazen de ucuz satılır. Balıkları cinslerine göre tezgaha dizdik, fiyatlandırdık. Serpe balığını ayrı koyduk, onu çok ucuz vereceğiz. Telefon etmiş Şahin Hoca, en iyisinden 2 kilo balık istemiş. Konuğu varmış Şahin Hoca'nın. Bakmış bakmış Fevzi Hoca, serpenin de görünüşü çok güzel. En iyisi bu galiba demiş, göndermiş. En pahalı balık olan girida fiyatına. Sabah geldim, satılan balıklara baktım. Serpe balığı hiç kalmamış. Ne yaptın serpeyi dedim. En pahalı olarak satmış. Ne yaptın sen? Onu en ucuza verecektin dedim. Hemen telefon etti, sordu Şahin Hoca'ya balık nasıldı diye. O da çok güzeldi dedi. Sonra rahatladık. Hoca içiyordu galiba. Alan memnun, satan memnun. Böylece alıştı Fevzi balıkçılığa. Şu Evren Paşa neler öğretti bize, neler. Kızım Burdur cezaevindeyken çok sık giderdim Burdur'a. Antalya'dan aynı operasyondan 12 kişi var cezaevinde. Öğretmenler çoğunlukta, onlara da uğruyordum. Dışarıdan arkadaşları 4000 lira gönderdiler. Çocuklar almadı parayı. Avukat Ali İhsan Yalçın'a vermemi istediler. Ücret almıyor, hiç olmazsa yol parası yapsın dediler. Avukat Ali İhsan Yalçın'a götürdüm parayı. Çocukların söylediklerini de anlattım. O zaman 4000 lira iyi paraydı. Emekli maaşımın 3 ayda 18 bin lira olduğu zamanlardı. Ona göre düşünürsek iyi para. Avukat Ali İhsan bakmadı paranın yüzüne, almadı parayı eline. Israr ettim, çocukları kırmayalım dedim. Aldı parayı ceketinin üst cebine koydu. Aldım dedi, cebinden çıkardı. Şu parayı Burdur'a gittiğinde çocuklara götür, selamlarımı da söyle dedi. Dışarıda artık son günlerimi yaşıyorum. Yargıtay'ın onaylaması veya davayı esasdan bozması 1-2 ay içinde gerçekleşecek. Ceza vermezler, veremezler. Ne diye verecekler? Cezayı verecekler, verirler. Hukuk egemen olmayınca elbette verirler diye düşünüyorum. Hep polisten kaçtım. Bazen de bir yerde otururken polisin baskınına uğrardım. Çoğu zaman da kaçamadığım olurdu. Bu denetimlerde sen şöyle dur amca diye beni ayırıyorlar. Yaşımın avantajını görüyordum. Kızımın nikahına gidemedim yakalanırım diye. Antalya'da okuyan kızım yalnız gitti. Evde yalnızım, çayımı demledim, yanıma koydum. Ehrenburg'un Dipten Gelen Dalga kitabını okuyordum. Nasıl benziyordu ülkemizin o ortamına? Kapı çalındı, kim olduklarını sordum. Polis dedi. Kapıyı açtım, içeri girdiler. Yalnız mısın dediler. Evet yalnızım dedim. Oturdular, birini Ankara'dan tanıyorum. O da emmi diyordu. Emmi, kusura bakma dedi. Rica ederim, sizin göreviniz dedim, çay verdim. Siz çay içinceye kadar ben hazırlanayım dedim, hazırlığımı yaptım. Eşyalarımı çantaya doldurdum. Kalem, defter, tıraş takımlarım, 1-2 kitap, çamaşır ve havlu. Hazırım dedim. Emmi, çayı bir daha demleyelim dediler. Çayı yeniden demledik, geç zamana kadar oturduk. Dereden tepeden konuştuk. Onlar da yaşamından memnun değil. Emniyet müdürlüğüne götürdüler beni. Birinci şubedeki polisler hep tanıyordu. Toplandılar, başıma hoşbeş ettiler. Kampta birçoğuyla beraber kalmıştık. İyi de dost olmuştuk. Ne içeceğimi sordular. Ben 8 yıl ceza içeceğim dedim. 8 yıl ceza aldığımı duyunca samimi ve içten üzüldüler. Konyaaltı plajı saklanma yerimdi. Siyasi şubenin polisleri operasyona oradan giderlerdi. Dönüşlerinde bazen sofrayı kurarlar, bensiz oturmazlardı sofraya. Bazen çok gergin olurlardı. Kişiliğimi, karakterimi kendi ölçüleriyle ölçmüşlerdi galiba. Birçok şeyi benden saklamazlardı. Dışarıdaki gerginlikleri evinize taşımayın dedim. Çok şeylerle karşılaşıyoruz, oradan kaynaklanıyor herhalde dediler. Bir gün siz de işkence yapıyor musunuz diye sordum. Hayır, biz yalnız operasyona gideriz dediler. İşkence işine karışmayız. Bazen rastlarız, işte o zaman bozulur sinirlerimiz. Beni Bahçeli Evler karakoluna götürdüler. Emmi'ye iyi davranın diye tenbih ettiler. 3 polis vardı karakolda, nöbeti yeni aldılar. Daha arkadaşları gelmedi. İkisi dışarıda nöbeti aldı, birisi benim yanımda kaldı. Polis bana çay getirdi, suçumu sordu. Siyasiyim dedim. Sağ mı sol mu deyince sol siyasiyim dedim. Kapıda nöbet bekleyen var ya, o nöbeti değiştirince suçunu sorar. Siyasiyim deme. Çek yolsuzluğu de. Siyasiyim dersen, hele sol siyasiyim dersen tepeler, tekmeler. Yaşına başına bakmaz. Ben de sahip çıkamam. Biz sola sahip çıkamayız. Suç olur. Onlar sağa sahip çıkarlar. Suç sayılmaz onlarınki diye hatırlatma yaptı. Kimse yasak masak tanımıyor diye de ekledi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 215.